Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una, benfe'na bima allemtena, ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde Cuma suresine başlamıştık ve inşallah bugün 6. ayetten aynı sureye devam edeceğiz. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini gerçekleştireceğiz. Daha sonra da Cenab-ı Hakk'ın bize tüm insanlığa verdiği mesajları anlamaya, kavramaya çalışacağız inşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Sadakallahul azim.
Aziz kardeşlerim, Cuma suresinin 6. ayetinden 11. ayetine kadar, yani surenin sonuna kadar okumuş olduk. Bundan önceki ayette Yüce Rabbimiz, yani 6. ayetten önceki 5. ayette Tevrat'la bir şekilde buluştuktan sonra onun ilmini, onun mesajını anlayıp kavradıktan sonra onunla amel etmeyen, gerekli mesuliyeti üstlenmeyen kimselerin merkep yüklü kimselere benzediğini Cenab-ı Hak haber vermişti. Yine Yahudilere, o Tevrat'a muhatap olan Beni İsrail'e Cenab-ı Hak yine hitap ediyor burada 6. ayette. Kul de ki ey Nebi-i Zişan, ya eyyühellezine hadû, ey Yahudi akidesini benimseyenler, اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, onun yakınları olduğunu söylüyorsanız, bunda samimiyseniz, فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ O zaman beklemeyin, hemen ölmeyi isteyin, eğer bu sözünüzde sadıksanız. Ve devam ediyor 7. ayet. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilicidir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yine onlara şöyle söyle, ey Nebi-i Zişan, ey Peygamber, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacak, sizinle buluşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduklarınızı bir bir haber verecektir. Evet, burada Yüce Rabbimiz Yahudi topluluğuna, ki Medine'de Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden sonra orada 3 tane kabile, Yahudi kabilesiydi. Orada hakimiyetleri de vardı belli oranda. Cenab-ı Hak onların kitap ehli olarak çok iyi bildikleri halde, peygamberi yakından tanıdıkları halde, onun gerçekten peygamber olduğunu bildiği halde, ona tabi olmayan Yahudilere sık sık hitap eder ve onların gizli kapaklı işlerini, iç yüzlerini ele verir. Adeta onların kaçacak bir delik bulamamasına Cenab-ı Hak bir imkan şey sunar, çerçeve sunar. Burada da onlar zaman zaman demek ki Müslümanlara karşı ve diğer insanlara karşı biz kitap ehliyiz ve Allah'ın dostları biziz. Allah bizi seviyor. Biz onların yakın kullarıyız. Diğer insanlar asla bizim bulunduğumuz konuma yükselemezler gibi kendilerini öven, metheden, efendim, diğer insanları küçük gören, sanki diğer insanlar böyle sıradanmış ya da belki insan bile değilmiş, kendileri için yaratılmış gibi onlara üstten bakan bir tavır sergiliyorlar. Ve Cenab-ı Hak da işte Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu ayetinde onların bu iddialarını dile getirerek kendilerine bir meydan okuyor. Ey Yahudi inancını benimsemiş olanlar diye bir isim, işin başlangıcında Musa Aleyhisselam'ın zamanında böyle bir isim söz konusu değil. Bu isimle, yani bu Beni İsrail, daha İsrail oğulları diye bilinir. Bu isimle tanınmaya daha sonraları başlanmış. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın 4. oğlu Yahuda'ya nispet edilerek böyle kendilerine Yahudi denilmiş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan sonra İsrail oğulları ikiye bölündüğünde sülaleden birinin saltanatı Yahuda ismi ile meşhur olmuştur. İsrailoğullarının diğer kabileleri ise Semarna devleti adını almışlardır. Daha sonraları Asurluların bu devleti yerle bir etmeleri sonucunda oradaki İsrail kabilelerinden ve devletin kurucularından hiçbir eser kalmamıştır. Onlardan geriye sadece Yahuda ve Bünyamin'in nesli kaldığından ve bunlar arasında Yahuda'nın nesli çoğunluğu teşkil ettiğinden İsrailoğullarına Yahuda denmiştir. Bu neslin içinden kahinler, rabiler, yani onların kendi alimleri, ahbarlar, kendi doktrinlerini, kendi eğilimlerini, adet ve inançlarını asırlar boyunca dini bir iskelet haline getirip bunu Yahudilik diye adlandırmışlardır. Bu oluşum M.Ö. 4. yüzyılla M.Ö. 5. yüzyıl arasında teşekkül etmiştir. Bu akide içine peygamberlerin getirdiği bir takım ilahi ilkelerin sokulması ihmal edilmemiş ama zamanla bunlar dahi tahrif edilip değiştirilmiştir. İşte bu sebeplerden dolayı Kur'an'ın birçok yerinde onlara kendilerine Yahudi diyenler şeklinde hitap edilmiştir. Bu kitleye sadece İsrailoğulları değil, İsrailoğullarından olmadığı halde Yahudiliği seçenler de dahil edilmiştir. Kur'an'da nerede İsrailoğullarına hitap edilmişse, ya beni İsrail, ey İsrailoğulları diye hitap edilirken, kendilerini bu Yahudiliğe nispet edenlere seslenildiğinde, ya eyyühellezine hadu tarzında, ey kendilerine Yahudi diyenler şeklinde hitap edilmiştir. Bunlar zaman zaman kendilerini tabii diğer milletlerden farklı bir şekilde konumlandırıyorlar. Mesela Yahudilerin dışında kimse cennete giremeyecektir derler. Nitekim Bakara suresi 111'de ayet bu şekildedir. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş, cehennem ateşi dokunmayacaktır. Biz birkaç gün cezalandırılırız, sonra efendim çıkarız derler. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz derler. Maide suresinde bu şekilde geçer. Bu iddialar aslında Yahudilerin kendi kitaplarında da bulunmaktadır. Ve Cenab-ı Hak onlara yönelik olarak, siz Tevrat'ın gereklerini yerine getirmediğiniz sürece nasıl oluyor da Allah dostu oluyorsunuz? Madem ki kendinizin Allah dostu olduğuna inanıyorsunuz, o zaman ne bekliyorsunuz? Ölümü tercih edin. Çünkü Allah dostlarına ölüm daha güzel. Şu yönüyle daha güzel. Bir an önce Cenab-ı Hakk'a kavuşacaksınız. Onun cennet ve nimetlerine erişeceksiniz. Şu dünya hayatının çilelerinden çok daha güzel bir hayata doğru gelmiş olacaksınız. Öyleyse ölümü temenni etseniz ya. Aslında bu meydan okuma bir şekilde daha önce Bakara suresinin 94 ve 96. ayetlerinde de yapılmıştı. Orada şu şekildeydi. De ki ey Nebi-i Ekrem, eğer gerçekten Allah katında ahiret yurdu kimsenin değil yalnız sizinse, size ait olacaksa, sözünüzde doğru iseniz haydi ölümü temenni edin. Fakat ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı ölümü asla istemezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. Onları insanların hayata en düşkünü, müşriklerden daha tutkunu bulacaksın. Her biri ister ki 1000 yıl yaşatılsın. Oysa yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değil. Allah ne yaptıklarını çok iyi görüyor. Evet, dünyayı aşırı seviyorlar. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi 1000 yıl yaşamak isterler. Elbette ahirete imanı olmayan, ahireti uzak gören ya da dünya hayatını heva ve hevesi içerisinde geçirmiş, haram helal demeden bir şekilde yaşamış kimseler ölmek istemezler. Normal insanlar da ölümü hemen temenni etmezler. Fakat her ne zamanki insan gerçekten Allah'ın yakın bir kulu haline gelir, o zaman belki özleyebilir. Mevlana misali Şeb-i Aruz diyebilir. Öldüğüm gün ağlama, ben sevgiliye kavuştuğum gündür diyebilir. Ama bunu demek yüksek bir seviyedir. Bir de şu, Allah dostu olduğuna inanabilir ki, yani evet, bugün de biz bir takım kimselere hüsnü zan besleyerek Allah dostları diyoruz, Allah dostu diyoruz. Ama bu bir zandır. Hakikatte gerçekten Allah dostları mıdır, değil midir biz bilmeyiz. Ama hüsnü zan besleriz. Falan zat bizim gözümüzde bir Allah dostudur diye insan böyle söyleyebilir. Fakat bu zandan öteye bir şey değildir. Hele hele kişinin kendisi hakkında ben Allah dostuyum demesi ne büyük bir cürettir, ne büyük bir iddiadır. Allah muhafaza. Yani hakikaten böyle bir bakış açısı son derece sakat bir bakış açısıdır. Nitekim gerçek hak dostları bu nokta son derece titizdirler. Mesela anlatılır, Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin evlatlarına, talebelerine, evladım son nefeste imanla göçmem için bana dua edin dediğini biz kitaplarımızdan okuyoruz. Hemen hemen birçok büyük zatın böylesi son nefes endişesini hissediyoruz. Cümleler halinde sohbetlerini dinliyoruz belki Belki kitaplarından okuyoruz, hatıralarından okuyoruz. Cenab-ı Hak Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bile şöyle söylemesini emrediyor. Bana ve size yarın ne yapılacak onu ben de bilmiyorum. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Sen onlara böyle söyle diyor. Ayette böyle emrediliyor. Öyleyse bir grubun hele hele kendini beğenerek işte bizim cemaat, bizim camia, benim topluluk, bizim talebeler yarın kıyamet gününde şöyle olacak, böyle olacak demesi adeta cennetin en müstesna köşesinden kendisine arsa ayırması ya da mekan tutması ya da köşkler tahsis etmesi bu cehaletten başka bir şey değil. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir iddiadan Allah'a sığınmak lazım daimi bir şekilde. Bilmiyoruz bugünümüz nasıl, Allah katında değerimiz ne kadar, yarınımız ne olacak, bunların hepsi bizim için meçhuldür. İşte burada da Yahudiler demek ki müşriklere karşı ya da Müslümanlara karşı o gün biz Allah dostlarıyız, Allah bizi daha çok seviyor, biz Allah'ın yakın kullarıyız demeleri Allah tarafından işte bu şekilde bir onların meydan okumaya çağrılmalarına sebep olmuştur. Eğer siz diğer insanlar değil de siz Allah dostuysanız fetemennevul mevt, hemen durmayın. Bir an önce ölmeyi isteyin eğer sözünüzde sadıksanız. Netice itibariyle Allah dostları için korku ve hüzün olmayacaktır. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte onlar onu istemez, ölümü istemezler, arzu etmezler. Neden? Çünkü yapıp ettikleri şeyler onların çok güzel şeyler değil. Kendi işlerinde de peygamberimiz gelmeden önce de nice nice zulümler, nice nice belki kötü fiiller, işler yapıyorlardı. Hele hele Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildikten sonra bile bile inatları sebebiyle, hasetleri sebebiyle onun peygamberliğini inkar etmeleri gibi bir cürüm, artık kendilerinin ne yaptıklarını bildikleri için, affedilmeyecek bir iş yaptıklarının farkında oldukları için asla böyle bir ölümü temenni etmezler. Ama Allah zalimleri çok iyi bilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahu alimun bizzalimin. Onlar böyle zulmediyorlar. Yanlış değerlendirmeler yapıyorlar. Layık olmadıkları şekilde kendilerine bir konum biçiyorlar. Müslümanlara bir başka konum biçiyorlar. Hazreti Peygamber'e bir başka davranıyorlar. Onlar bu yönleriyle, bu davranışlarıyla, bu tasarruflarıyla zulmediyorlar, zulme düşüyorlar. Bu sebeple de asla ölümü istemezler. Ama istediği kadar istemesinler, istedikleri kadar istemesinler. Ölüm var ya ölüm diyor Cenab-ı Hak 8. ayette. Kaçıp duruyorsunuz ya ondan, delik arıyorsunuz adeta. Ölmeme adına ne çarelere başvuruyorsunuz? Fakat endişe etmeyin. O ölüm mutlaka size gelip kavuşacak. O size de bir merhaba diyecek. Merhaba mı der? Artık selamla mı gelir? Başka ağır kelamlarla mı gelir? Neyle gelir bilemezsiniz ama gelecek. Sonra öldükten sonra görüneni ve görünmeyeni çok iyi bilenin huzuruna döndürüleceksiniz ve o da size yapıp ettiğiniz şeylerin her birini tek tek haber verecek. Ayağınızı denk alın diyor o Yahudilere de. Ölmeden önce uyanın, girdiğiniz yanlış yoldan dönün, bir an önce Nebi-i Zişan'a tabi olun demektir bu. Yahudilerle ilgili bu hitaplar, bu bilgiler verildikten, yapıldıktan sonra efendim şimdi de müminlere yönelik olarak Cenab-ı Hak bir emir ortaya koyuyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey imana ermiş, imanla buluşmuş olan müminler. İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cüm'a. Cuma günü namaz için davet edildiğinde, bir çağrı ortaya konduğunda, ezan okunduğunda yani, fes'av ilâ zikrillâh. Hemen Allah'ın zikrine koşun. Yani bu konuda gevşek davranmayın. Bir an önce o Allah'ın zikrine doğru bir yöneliş gerçekleştirin. ve davet edildiğiniz yere gidin. Ve zerul beyya ve alım satımı bırakın. Zalikum hayrul lekum in kuntum talemun. Eğer bilirseniz bu sizin için çok kıymetli, çok üstün bir şeydir. Çok hayırlı bir şeydir. Fe iza kudiyetis salatu fenteşru fil ard ve betagu min fadlillah. Vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Namaz tamamlanınca artık yeryüzüne yayılabilir ve Allah'ın lütfu kereminden rızkınızı temine çalışabilirsiniz. Bununla birlikte Allah'ı çok çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Efendim, cuma namazı Mekke döneminin sonlarına doğru aslında farz kılınmış bir ibadet. Ancak Mekke-i Mükerreme'de bunu icraya imkan olmamıştır. Çünkü orada Mekke müşrikleri, zalimler, Müslümanlara cemaat halinde namaz kılmak bir tarafa, tek tek bile namaz kılmak fırsatı vermiyorlardı neredeyse. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa cuma namazı kılınmasını Akabe biatlarından sonra o Medine'den gelen ve Müslümanlığa giren, Resulullah'la beyatleşen, sözleşen kimselere efendim cumayı kılın diye talimat göndermişti. Birinci Akabe biatından sonra Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh'ı Medine-i Münevvere'ye muallim olarak göndermişti Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona yönelik gönderdiği talimatla onlara iki rekatlık öğle namazı vaktinde bir cuma namazı kıldırmasını ve hutbe okumasını emretmişti. Bazı rivayetlerde Esad bin Zürare radıyallahu anh ki o yine Medine'den gelen ekibin bir kolbaşı gibi, onların başına bir sorumlu gibi de tayin edilmişti. Mus'ab bin Ümeyr gelmeden de onların Medine-i Münevvere'de bir cuma günü böyle bir namaz ibadeti için toplandıklarına dair rivayetler de var. İlk cumayı Esad bin Zürare'nin kıldırdığı da söylenir tarihi kayıtlarda. Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın kıldırdığı da ifade edilir. Ama her halükarda şunu biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'deyken evet cuma talimatı vermiş ama kendileri bizzat cuma kılma fırsatı bulamamışlardı. Medine-i Münevvere'de böyle bir fırsat söz konusu olunca cuma kılmışlardı. Daha önce cuma gününe cuma denmiyordu. Araplar daha çok Yevmül Arube ismini veriyorlardı cumaya. Fakat Mekke'de yine tarihi kaynakların verdiği bilgiye göre cuma ismi de kullanıldığı olmuş. Özellikle bir takım konuların görüşülmesi ve bir takım meselelerin karara bağlanması için toplanılan gün anlamında böyle cumada kullanılmış ama yine Arube günü denmeye devam etmiş. Fakat daha sonra İslam Medine-i Münevvere'ye tamamen bir devlet olarak da hakim olmaya başladıktan sonra o gün artık Arube diye anılan bir gün olmaktan çıkmış, cuma günü diye anılmaya başlamıştır. Yahudiler cumartesi gününü zaten kendilerine has sadece ibadet günü, çalışmanın bırakıldığı bir gün olarak zaten yaşıyorlardı. Hristiyanlar da daha sonraki dönemlerde pazarı böyle bir gün olarak, ayin günleri olarak tayin etmişlerdi. Belki ilk bu oluşumun gerçekleşmesinde özellikle Esad bin Zürare'nin henüz bir kendisine talimat gelmediği halde böyle cuma günü bir araya gelelim, beraber Rabbimize kulluğumuzu yapalım anlamındaki toplanmasını bazı araştırmacılar, ya onların madem bir cumartesi var, işte pazarı var, bizim de cumamız var diye cuma günü olarak belirlediklerini söylerler. Ancak bu tabii gerek Esad bin Zürare ile de başlamış olsa, Mus'ab bin Ümeyr ile de başlamış olsa, ya Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin talimatıyla artık bu bir hüküm haline dönüşmüş zaman içerisinde, ya da şöyle diyeceğiz, başlamış bir şeyi Resulullah takrir etmiş, takrir-i sünnet dediğimiz, evet uygun bir şey, bunu bundan sonra bu şekilde yapılacak diye ayrıca emir buyurmuşlardır. Bu yönüyle de alimlerimiz, müfessirlerimiz derler ki, cumanın farz kılınması bu ayetle değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasıyladır. Cenab-ı Hak da bunu onaylamış ve işte cuma gün çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun buyurarak da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulamasını Yüce Rabbimiz bir dinin bir emri olarak aynı zamanda tayin ve emir buyurmuşlardır. Buradan yola çıkarak alimlerimiz derler ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda aynı teşri dediğimiz kanun koyucu, şeriat belirleyicidir. Allah'ın tayin etmesi neticesinde. Yani evet, şari tektir, Cenab-ı Hak'tır ama o şari dediğimiz, o şeriat koyan, o hüküm koyan Mevlamız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bu yetkiyi vermesi sebebiyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam da dinin hükümlerinin oluşmasında ana kaynaklardan biri ve vazgeçilmez biri olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman yaptığı ilk işlerden biri bu cuma ibadetinin ikamesi olmuştur. Yani onu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeta ilk günlerden itibaren ana gündem maddelerinden birisi haline getirmiştir. Kendileri Mekke-i Mükerreme'den hicret etmek üzere ayrılıp da pazartesi günü Kuba'ya ulaştıklarında hem orada bir Kuba mescidinin temellerini atmışlar ve 4 gün orada kaldıktan sonra 5. gün yani cuma günü Medine-i Münevvere'ye hareket etmişlerdi. Yolda Beni Salim bin Avf'ın bölgesinde cuma vakti girmiş yani öğle vakti girmiş ve kendileri o Ranuna denilen o vadide ilk cumayı eda etmişlerdi, kıldırmışlardı. Efendimizin o hutbesi de kitaplarımızda bugün var. Cuma günü ilk cuma namazı Resulullah Efendimizin orada olmuş. Bugün yerine yani o bölgeye cuma mescidi diye de bir mescit yapılmıştır. Umre'ye gidenler, hacca gidenler o mescide de uğrarlar. Dolayısıyla cuma namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce Medine'de kılınmaya başlanmış. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin gelişiyle de artık perçinlenmiş oluyor. Fakat Müslümanlar tabii bu cuma farziyeti itibariyle belki konunun ehemmiyetini, önemini, bu derece yüksek seviyede önemini kavrayamamış olabilir de ilk dönemleri itibariyle. Özellikle Yüce Rabbimiz bu ayeti indirerek yani ey iman edenler cuma günü namaz için davet edildiğinizde ezan okunduğunda alışverişi bırakın hemen Allah'ın zikrine koşun emri gelince konunun ciddiyeti daha da önem kazanmıştır. Yani cemaatle kılınan bir namazdır cuma namazı ve kendine göre bir takım şartları vardır ki ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda onun gerek efendim farz olmasının şartları kimlere farzdır? Gerek sıhhat şartları diye ifade ettiğimiz ne zaman cuma kılınır, kılınabilir? Bunların şartları kitaplarımızda uzun uzun yer almaktadır. Tabii bu tefsir dersimizde hani fıkhın bu konusunun ilmihal bilgilerinin tümünün detaylarına varıncaya kadar izahı gerekmiyor. Ama ilgili öğrenmek isteyen kardeşlerimizin ilmihal kitaplarında cuma namazı bahsine bakmalarını hasreten tavsiye ederiz. Cuma gününün ve bu namazın faziletiyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sayıda hadis-i şerifleri var. Mesela birkaçını nakledelim. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete kondu. Yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de cuma günü kopacaktır. Bu Müslim hadisidir, sahih bir hadis. Yine Efendimiz buyururlar, cuma gününde öyle bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Buna icabet saati denir. Yani hakikaten cuma günü hangi saatte olduğu gizlenmiştir. Bazıları derler ki ezanla hutbe arasındadır. Bazıları hutbe ile namaz arasındadır. Çok farklı görüşler var konuyla ilgili. Cuma günü demek ki biraz da dua merkezli bir o günü değerlendirmek gerektiğine işaret olsa gerektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu icabet saatinin çok kısa olduğunu da mübarek eliyle işaret etmişler. Yine Efendimiz bir gün hutbede insanlar cuma namazını terk etme adetini bıraksınlar. Aksi takdirde Allah onların kalplerini mühürleyecek ve onları gafillerden kılacaktır. Efendimizin böyle bir tehdidi de var. Hatta 3 cuma peş peşe eğer kişi mazeretsiz, geçerli bir mazereti olmadan terk ederse cumayı, kalbinin mühürleneceğine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat çeker. Yine Efendimiz şöyle buyururlar, cuma namazını cemaatle kılmak her Müslümana farzdır. Ancak kadınlar, köleler, çocuklar ve hastalar müstesnadır. Özrü olanlar müstesnadır buyurur. Bir başka hadisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir kimse cuma günü sanki cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek kurban etmiş gibi. Üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap alır. Dördüncü saatte giderse işte böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sadakayı, o infakı gittikçe düşürür. İmam minbere çıkınca melekler okunan hutbeyi dinlemek üzere cemaatin arasına katılır buyurur. Efendimizin o infak anlatırken dördüncü saatte mesela bir tavuk infakı kadar, beşinci saatte bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap alır diye de ekler sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki cuma günü de böyle son vakitte değil de son ana sıkıştırmak değil de daha böyle bir ağır ağır efendim hazırlanmış bir şekilde cuma günü gerek gusül abdesti almak, boy abdesti almak, duş almak, gerek giydiğimiz elbiselere daha itina göstermek, güzel koku sürülmek ve erkence efendim camiye gitmek önemli edeplerdendir. Ayet-i Kerime'de cuma günü namaza çağrılmaktan bahsediliyor. Bundan maksat alimlerimize göre başlangıçta hutbeden önce cuma namazı için okunan iç ezan kastedilmiştir. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cuma günü tek ezan okunuyor. O da Efendimiz hutbeye çıkınca okunuyor. Ama daha sonraki dönemlerde özellikle Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde de tek ezan devam etmiş. Ama insanlar biraz daha önceden hazırlansınlar diye Hazreti Osman döneminde radıyallahu anhüm ecmain bir dış ezan daha okunmuş. Hanefi mezhebine göre alışveriş ne zaman bırakılmalıdır? Bu ilk ezan okunmaya başladığında bırakılmalıdır. Bazı mezhepler ikinci ezanı esas alırlar ama Hanefiler derler ki birinci ezanla beraber madem ki namaza davet için okunuyor o da, Cenab-ı Hak da namaza davet için çağrıldığında buyurduğuna göre o zaman o ezan, cuma ezanı duyulur duyulmaz insan alışverişi, bütün meşguliyetleri bırakmalıdır denilmiştir. Orada Allah'ın zikrine koşun buyurulur. Fes'av ila zikrillah. Buradaki zikirden maksat nedir? Alimlerimiz yine bunu hutbe ve namazdır demişler. Kimisi hutbedir demiş sadece. Çünkü hutbe farz olan namazdan önce okunuyor. Bazıları namazdır demiş. Çünkü namaz en büyük zikirlerden biridir. İkisidir demişler. Ve hatta alimlerimiz o hutbeden zikrullah diye bahsedildiği için hutbede mutlaka Cenab-ı Hakk'ın adının anılması gerektiği, hamdele, salvele dediğimiz elhamdülillah diye başlıyoruz. İşte hutbeye mesela salavatlar getiriyoruz. Efendim tekbirler getiriliyor. Şehadet kelimesi okunuyor. Ve Allah'ı hatırlatıcı, Allah'ı ve ahireti hatırlatıcı mesajlar veriliyor. Oraya zikir denilmiştir. Ve Cenab-ı Hak orada zat-ı uluhiyetinin hatırlanmasını istemiştir. Bu esaslara dayanarak mesela Zemahşeri gibi bir alim der ki o hutbe Allah'ın adının anılması içindir. Hususiyle zalim hükümdarları övmenin, onların isimlerini anmanın, onlara dua etmenin zikrullahla ilişkisi yoktur. Aksine bu zikrü şeytandır demiş. O kadar kızmış demek ki kendi döneminde de böyle zalim hükümdarlar hutbede kendi isimlerinin anılmasını özellikle istemişler. Eskiden işte padişahlar adına ya da hükümdarlar adına mutlaka onların isimlerinin geçirildiği şekilde hutbeler öyle düzenleniyormuş. Hazreti de canı sıkılmış öyle anlaşılıyor. Onlar o hutbeler zikrullah değil zikrü şeytan olur demiş. Bu yönüyle de demek ki dikkatli olunmalı. Hutbede de Allah'ın zikrini mutlaka orada öne çıkarmalı. Allah'ı hatırlatıcı, Allah'ın ayetleri okunmalı. Habibullah'tan elbette bahsedilmeli. Ahiretten, Allah'ı hatırlatıcı şeylerden bahsedilmeli hutbede. Allah'ın zikrine koşunuz buyuruluyor bir de. Koşma ifadesi var burada. Bu da elbette koşa koşa soluk soluğa gitmek anlamında değildir diyor alimlerimiz. Burada işi gevşek tutmayın. Acele edin. Biraz süratli davranın. Onun için belki koşmak tarzında değil ama böyle rastgele sağa sola bakarak, ne bileyim oyalanarak camiye ya da Allah'ın bu davetine icabet etmek yerine böyle sürat göstermek, hızlı hızlı gitmek diyelim. Böyle nefes nefese değil de biraz daha hızlı adımlarla oyalanmadan gitmenin önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü fes'av kelimesi koşmak, koşuşturmak ya da bir işe ciddi olarak yönelmek anlamlarına gelir. Bu yönüyle Cenab-ı Hakk'ın bu kelimeyi kullanmasını da sıradan olmadığını düşünerek mutlaka gevşek davranmadan bir an önce namaza, ezana icabet etmek gerektiğini söylemek lazım. Çünkü niye koşa koşa değil? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu da yasaklamış. Yani böyle koşuştura koşuştura, nefes nefese camiye yetişmek, cemaate gelmek tarzındaki bir gelişi hoş görmemiş. Namaz için kâmet getirilecek olursa ona koşarak gitmeyin. Ona vakar ve sükunet ile gidin. Yetiştiğiniz yerde uyarsınız, gerisini kendiniz tamamlarsınız buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ayette aynı zamanda alışverişi bırakın buyurulması. Niye sadece alışveriş? Çünkü insanlar daha çok bu tür ticari alışverişler onları alıkor bu tür namazdan. Onun için özellikle cuma kendisine farz olan kişilerin o anda alışveriş yapması haramdır. Peki yapılan alışveriş diyelim yapıldı. Geçerli mi geçersiz mi? Bu konuyla ilgili de mezheplerin, alimlerimizin farklı görüşleri var. Bunlar İslam hukuku kitaplarımızda uzun uzun tartışılır ve karara bağlanır. Ama Allah Celle Celaluhu alışverişi bırakın buyurduğuna göre o anda her şey bırakılır. Ve şunu da yine müfessirlerimizin tamamı ifade etmiştir ki burada sadece alışveriş değil. O anda sizi meşgul eden ne varsa hepsini bir kenara bırakın. Rabbinizin zikrine, işte o namazı kılmaya, o hutbeyi dinlemeye koşun. Her şeyden kesilin, oraya koşun denilmek istenmiştir. Ve namaz kılınınca yeryüzüne yayılın buyuruluyor. Bu peki yeryüzüne dağılmak efendim farz mıdır? İşte mescitte oturamaz mı bir insan? İkindiye kadar oturabilir. Çünkü şöyle bir genel kaide var. Bir şey yasaklandıktan sonra şunu yapın artık denildiği zaman yapabilirsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla burada alın demek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz hayatınıza demektir. Alışverişinize devam edebilirsiniz. Yoksa mutlaka bu farzdır, yeryüzüne yayılmak, oturmak caiz değildir gibi görmemek lazım. Bunun Kur'an'da başka örnekleri de var. Yine Yüce Rabbimiz Allah'ın fazlından isteyin. Yani fazl burada Allah'ın rızkından isteyin. Allah'ın ihsanlarından, ikramlarından istifade etmeye çalışın. Bazı alimlerimiz Gazali gibi derler ki işte hasta ziyareti yapmak da böyle Allah'ın fazlından, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, vereceği sevaptan istifade etmek demektir. Dost ziyareti de önemlidir. Başka şeyler de olabilir. Yani ilim tahsil etme adına Allah'ın fazlını isteyebilirsiniz. Ticaretinize dönersiniz. Rızkınızı daha da artırması adına bu tür faaliyetler yapabilirsiniz demektir. Vebtegu min fadlillah. Ve devamında vezkurullahe kesiran leallekum tüflühün. Yine Allah'ı çok çok anın ki bu sayede siz felaha erenlerden olursunuz. Burada dikkat edilirse zaten Cuma'nın kendisi zikirdi. Allah'ı hatırlatıcıydı. Oradan çıktınız diyelim çarşı pazara, diyelim evinize, diyelim kütüphanenize, diyelim başka bir yere doğru çıktınız. Yine Allah'ı unutmayın diyor Cenab-ı Hak. Çokça zikredin. Adeta el kârda, gönül yârda şeklinde bir hayatınız olsun. Yani gönlünüzle daima Cenab-ı Hakk'ın efendim ismini, zatını, yüceliğini sürekli hatırlayın ve onun nizamı çerçevesinde, onun koyduğu hudutlar çerçevesinde bir hayat sürmeyi merkeze alın. İslam'ın bütün hükümlerini bulunduğunuz her yerde yaşamaya gayret edin. Allah'ı unutmayın hiçbir yerde. Bir de gönül itibariyle ondan kopmayın demek. Hak'tan kopmayın. Hak'la beraber olun daima. El kârda, işte gönül yârda olun. Halvet derencümen, tasavvufi disiplinde, topluluk içinde ama yalnız. Yalnız derken kendi başına değil, Allah'la beraber demek. Topluluk içinde ol, başkalarıyla beraber ol ama özünde Hak'la beraberliği sürekli hisset. Onun huzurunda olduğunu unutma demek. Evet, Cuma namazının geçerli olması için bir takım alimlerimizin şartlar ortaya koyduğunu biliyoruz. Farklı farklı mezheplere göre farklı görüşler de var ama bizim Hanefi mezhebine göre bir cuma namazı bir yerde kılınabilmesi için cuma kılınacak yerin şehir veya şehrin civarında bir yerleşim birimi olması önemli. Caminin belli özellikler taşıması, herkesin kolayca girebileceği bir, yani kim tahsis edilmiş bir alan değil de herkese açık bir alan olması, namazın devlet başkanı veya onun izin verdiği bir imam tarafından kıldırılması, belirli sayıda cemaat bulunması, işte bazıları 2 kişiler, 3 kişiler, 40 kişiler, farklı farklı imamların görüşleri var ama Hanefilere göre 3 kişinin olması yeterlidir. Muayyen vakitte kılınması öğle namazı vaktidir ve hutbe okunması gibi sıhhat şartları vardır. Evet, kişinin yolcu olmaması önemlidir. Gidemeyecekleri de hasta ise mesela ona cuma farz değildir. Hapiste ise ona cuma farz değildir. Bir takım kimler cumaya gidemez onlar da kitaplarımızda uzun uzun anlatılmıştır. İşte adam ama yol bilmiyor, götürecek kimsesi de yok, ona da cuma farz değil denilmiştir. 11. ayet ki son ayet Cuma suresinin, onu da inşallah okuyalım. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar ey Nebi Ekrem. De ki Allah'ın katında bulunan eğlence ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu ayetin sebebi nüzulü ile ilgili, yani iniş sebebi ile ilgili şöyle bir hadise anlatılır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma hutbesi okurken Medine-i Münevvere'ye Şam'dan bir ticaret kervanının ulaştığını ilan eden bir sesler duyulmaya başlar. İşte defler çalınır, işte belki hanımların sesleri, sevinç sesleri duyulur. Tabii o sıralarda kıtlık olduğu için gıda maddesi getirecek bir kervanın gelmesi zaten böyle bir dört gözle bekleniyordu. Bu sesleri duyan cemaatin önemli bir kısmı o anda ibadet halinde olduklarını unutup yerlerinden fırlayıp o tarafa doğru koşmaya başlıyorlar. Mescitte sadece 12 kişinin kaldığı rivayet edilir. Yani Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hutbede böyle bir dışarıdan sesler geliyor. Sevinç sesleri, sevinç çığlıkları, millet camiyi boşaltıyor, mescidi boşaltıyor. Cenab-ı Hak sahabe efendilerimiz, tabii onlar da insan. Tabii o dönem bir de kıtlık yaşanan bir dönem. İnsanlar bir an önce gelen belki kervan mallarının da bitivermesinden de endişe etmiş olabilirler. Veya Cuma'nın bu derece ehemmiyetli olduğunu henüz bilmeyen yeni Müslümanlar da vardır. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu. 3-5 kişi kalkıp gidince sürüye katılanlar da olmuş. Ve Efendimizin etrafında o sabikun dediğimiz ilk nesil Müslümanlarından 12 kişi kadar kalmışlar. Onlar hutbeyi dinliyorlar. Efendimiz tabii üzülmüş buna. Üzülmez mi? Ve Cenab-ı Hak ayet indiriyor. Bir diyor ticareti duydular, bir eğlence sesi duydular, seni ayakta bıraktılar diyor. Ama bu gerçekten tabii sahabe efendilerimiz için bir terbiye edici bir ayet. Öyle söyleyeyim. O dönemin Müslümanlarına yönelik bir terbiye edici bir yönü var ayetin. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın katında olan onların elde edecekleri ticaretten ve o eğlenceden çok daha hayırlı. Ama burada bazı alimler dikkat çekerler. Derler ki onlar burada Cenab-ı Hak hani bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen oraya doğru aktılar adeta. Seni ayakta bıraktılar. Oraya aktılardaki kasıt ticaret, eğlence değil. Çünkü buradaki zamir, yani bu nereye doğru aktıklarını ifade ederken Cenab-ı Hakk'ın kullandığı zamir daha çok ticarete işaret ediyor. Çünkü orada bir açlığın da verdiği bir şey var. Kıtlığın verdiği diyelim daha doğrusu. Kıtlığın verdiği bir ihtiyaç durumu söz konusu. Ve ona doğru akmışlar. Bu yönüyle Cenab-ı Hak da hatırlatıyor. Bakınız diyor, kıldığınız o cuma namazı, o dinlediğiniz Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem o mesajları, İlahi vahiy elbette çok daha üstündür. Yani sizin elde edeceğiniz ticaret ne olursa olsun, bunların hepsi Allah'ın yanındakine göre esamesi bile okunmaz. Yani bir tarafta derya var, bir tarafta katre var. Siz deryayı bırakıp katreye yöneliyorsunuz. Yani Allah'ın katındaki güzellikleri ikinci plana atıyorsunuz. Bu yaptığınız doğru değil denilmiş oluyor. Evet, onlar böylesi imtihanlar yaşadılar. O örneklikler elbette çok güzel örnekler de sergilediler. Ama bu nevi halleriyle de aslında işte hem terbiye edildiler hem de kendilerinden sonra gelenlere güzel bir miras bırakmış oldular. Cenab-ı Hak sahabe efendilerimizin hepsinden de razı olsun. Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim'dir. Elbette o kullarının daha güzele yönelmesini ister. Bu yönüyle de bu vahiyle o örnek nesil üzerinden bütün aleme, bütün insanlığa hakikat mesajlarını iletir. Bizler de böylece asırlar ötesinden o gün yaşananlardan kendimize dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Yüce Rabbimiz her birimizi Zat-ı Uluhiyetinin katındaki hayırlara isteği ve rağbeti bolca olan kullarından eylesin. Ahireti daima dünyaya tercih eden bir bakış açısı bize lütfeylesin. Ve hayata ve hadiselere yaklaşımımızı rızasına uygun eylesin efendim. İnşallah bundan sonraki dersimizde yeni bir sureye başlayacağız. Münafıkun suresine. Rabbimiz sıhhat ve afiyet verirse Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle inşallah yine efendim Kur'an'ın bu engin deryasından nasibimiz kadar almaya çalışırız. İnşallah efendim. Allah'a emanet olunuz.